sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Adalet dendiğinde temel olarak herkesin aklına aynı kavramlar gelir. Bu, hiçbir farklılık gözetmeden tüm insanları kapsayan, güçlülerin değil haklıların üstün olduğu bir adalet anlayışıdır. Temelde bu anlayışı bütün insanlar kabul eder. Ne var ki pek çok kimse zor durumda kaldığı ya da çıkarlarıyla çatıştığı anda adaletten taviz vermekte hiçbir sakınca görmez. Örneğin, rüşvet alarak adaletsizlik yapmanın ahlaksızlık olduğunu sözde herkes kabul eder. Ama bazı insanlar, kendilerince cazip bir rüşvet teklifi aldıklarında bu kabullerini çiğnemekte hiçbir sakınca görmez. Bu davranışlarına da kendilerince bir takım gerekçeler uydururlar. Aynı şekilde, mahkemelerde şahitlik yapan insanların da mutlaka doğruyu söylemeleri ve gerçeği anlatmaları gerektiğini de herkes bilir ve kabul eder. Oysa bazı insanlar, kendilerinin veya yakınlarının çıkarları söz konusu olduğunda, mahkemede şahit olarak ifade verirken kolaylıkla yalan söyleyebilirler. İşte bu kişiler, adaleti prensipte kabul etmekte ama kendi çıkarlarıyla çatıştığı anda tereddütsüz olarak çiğneyebilmektedirler. Başka bir örnek olarak kamuya açık malların eşit paylaşılması gerektiğini de herkes prensipte kabul eder. Ancak bir yardım kampanyası olduğunda dağıtılan mallardan daha fazla hem de hakkından fazla alabilmek için pek çok insan birbirini ezer. Yine çıkarlar adalete karşı üstün gelmiştir. Bu şekilde pek çok örnek verilebilir ama sonuçta karşılaştığımız gerçek aynıdır. İnsanlar adaletin gerekliliğine inansalar dahi kendi çıkarları söz konusu olduğunda adaleti çiğneyebilmektedirler. Bu şekilde düşünen insanların çoğunluğu oluşturduğu toplumlarda gerçek adalet hayali bir kavram olmaya devam etmektedir. Adaletin yeryüzünde gereği gibi uygulanabilmesi için insanların adalet uğruna kendi çıkarlarını bir kenara bırakabilecekleri bir ahlaka sahip olmaları gerekmektedir. Bu ahlak Allah'ın bizlere öğrettiği ve emrettiği Kur'an ahlakıdır. Çünkü Kur'an ahlakı insanlar arasında hiçbir ayrım gözetmeden sadece haktan ve doğrulardan yana olunan katıksız bir adaleti emretmektedir. Örneğin Allah Nisa suresinin 135. ayetinde inananlara kendi aleyhlerinde de olsa adaletli davranmalarını hükmetmiştir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır. Ey iman edenler! Kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. Onlar ister zengin olsun ister fakir olsun çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp tutkularınıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker, sözü geveler ya da yüz çevirirseniz şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Ayetlerde de bildirildiği gibi insanlar arasında hiçbir ayrım gözetmeden sadece Allah rızası gözetilerek uygulanan adalet gerçek adalettir. Böyle bir adalet hedeflendiğinde ne şahsi bir menfaat, ne düşmanlık, ne de kişinin dili, ırkı, teninin rengi kararlarına etki edemeyecektir. Bu adalet anlayışındaki bir kişi sadece ve sadece haktan yana karar verir. Kur'an ahlakının gerçek anlamda yaşandığı toplumlarda gerçek adaletin, gerçek huzurun ve güvenin yaşanacağı mutlaktır. Çünkü ancak Allah'tan korkan, hesap gününde tüm yapıp ettikleriyle hesaba çekileceğini bilen bir insan gerçek adaleti sağlayabilir. Nitekim tarih bunun ispatıdır. Allah, Araf suresinin 181. ayetinde, yarattıklarımızdan Hakk'a yöneltip ileten ve onunla adaleti uygulayan bir ümmet vardır şeklinde haber vermektedir. Ayette de bildirildiği gibi, tarih boyunca gerçek adaletin hakim olduğu dönemler yaşanmıştır. Başta peygamberler ve sonra da onların yolunu izleyen pek çok adil yönetici, yaşadıkları dönemlerde toplum içinde kesin bir güven ve barış ortamı oluşturmuşlardır. Müslüman Türk milleti, geçmiş yüzyıllarda gerçek adaletin nasıl sağlanabileceği konusunda tüm dünya ülkelerine örnek olmuştur. Gerek Selçuklu döneminde, gerekse Osmanlı döneminde çok farklı dinlere mensup, ayrı dilleri konuşan toplumlar aynı bayrağın altında huzur içinde yaşamışlardır. Müslüman Türkler, ayak bastıkları her yerde adaletli uygulamalarıyla tanınmışlar, hoşgörülü ve merhametli tavırları nedeniyle fethettikleri ülkelerin halkları tarafından dahi sevinçle karşılanmışlardır. Bu başarının nedeninin tam olarak anlaşılması için öncelikle Kur'an'da nasıl bir adaletin emredildiğinin bilinmesinde fayda vardır. Allah'ın Kur'an'da tarif ettiği adalet, insanlar arasında hiçbir ayrım yapmadan hükmetmeyi, zulme asla rıza göstermemeyi, ihtiyaç içinde olanlara yardım eli uzatmayı emreder. Bunların yanı sıra bir karar vermek gerektiğinde her iki tarafında hakkını korumayı, dürüstlüğü, hoşgörüyü ve merhameti gerektirir. Ön yargısız düşünmek, hakkaniyetli davranmak gerçek adaletin gereklerindendir. Bunlardan birinin eksikliğinde ya da birinin ağır basmasında gerçek adaleti uygulamak zorlaşır. Örneğin, olayları itidalli değerlendiremeyen ve hislerine kapılan bir insan sağlıklı karar veremeyecek, bu duygularının etkisinde kalarak karar verecektir. Oysa bir kişinin adaletle hükmedebilmesi için tüm kişisel duygu ve düşüncelerini bir kenara bırakarak hakkaniyetli davranmayı kendine ölçü edinmesi şarttır. Kişi öyle bir ahlaka sahip olmalıdır ki kendi çıkarlarından önce karşı tarafı düşünmelidir. Hatta kendine bir zarar gelecek olsa dahi eğer hak karşı taraftan yanaysa adil olabilmelidir. Allah bu adalet anlayışını Kur'an'da şöyle haber vermektedir. Ey iman edenler! Adil şahitler olarak Allah için hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. O, takvaya daha yakındır. Allah'tan korkup sakının. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızdan haberi olandır. Maide Suresi 8. Ayet. Allah, her insanın tüm yaptıklarını bilmektedir. Allah'tan korkup sakınan ve ahiret gününde hesaba çekileceğini bilen bir kişi, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için adaletle hükmeder. Allah'ın tüm yapıp ettikleriyle, söylediği her sözle ve aklından geçen her düşünceyle onu ahiret gününde sorguya çekeceğini bilir. Ve en önemlisi, bunlarla eksiksiz bir şekilde karşılık göreceğinden emindir. İşte bu nedenle Allah'ın rızasını kazanmak isteyen insanlar Kur'an ahlakını eksiksiz bir şekilde yaşarlar. Bu ahlaka ulaşmak için insanın tüm kişisel menfaatlerini bir yana bırakıp adaleti, merhameti ve hoşgörüyü kendine yol edinmesi gerekir. Allah Kur'an'da gerçek adaleti ayrıntılı olarak tarif etmekte, her türlü anlaşmazlığın adaleti ayakta tutmakla çözüleceğini bildirmektedir. Adil yöneticilerden ve adil insanlardan oluşan bir toplumda bütün anlaşmazlıkların kolaylıkla çözüleceği açıktır. Kur'an'da adaletin eksiksiz olarak tarifi yapılmış, iman edenlere adaleti nasıl uygulayacakları bildirilmiştir. Bu çok büyük bir kolaylık ve Allah'tan bir rahmettir. Bu nedenle iman eden her insan hem Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak hem de huzurlu bir hayat yaşayabilmek için adaleti eksiksizce uygulamakla sorumludur. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Dünya üzerinde gelişen olayları incelediğimizde, adaletin yer, zaman ve kişilere göre farklı şekillerde uygulanabildiğine şahit oluruz. Örneğin, bazı toplumlarda ten rengi adaleti uygulayan kişilerin kararına etki edebilmektedir. Beyaz ten rengi olan bir kişiyle siyah ten rengi olan kişiye aynı durumlarda aynı kararla hükmedilmez. Bazı durumlarda ise ırk çok büyük bir önem taşımaktadır. Geçtiğimiz yüzyılda Hitler sırf ırkları nedeniyle milyonlarca insanı katletmiştir. Bunun nedeni Hitler'in Ari ırkı diğer ırklardan üstün görmesidir. Günümüzde de ırkları ve tenlerinin rengi nedeniyle zalimce ve adaletsiz muamelelerle karşılaşan insanlar vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Güney Afrika'da yıllarca siyah ırka ikinci sınıf insan muamelesi yapılmış, çok sayıda Asya ve Afrika ülkesinde sırf ırk farklılıkları yüzünden çok şiddetli tartışmalar yaşanmıştır. Oysa Kur'an ahlakında böyle bir şey yoktur. Kur'an'da farklı halkların ve kabilelerin yaratılmasının hikmetlerinden biri, insanların birbirleriyle tanışmaları olarak bildirilmiştir. Hepsi de Allah'ın kulu olan farklı milletler veya kabileler birbirleriyle tanışmalı, yani birbirlerinin farklı kültürlerini, dillerini, örflerini ve yeteneklerini öğrenmelidirler. Farklı ırk ve milletlerin bulunmasının bir amacı, çatışma ve savaş değil, kültürel bir zenginliktir. Bu çeşitlilik, Allah'ın yaratışındaki bir güzelliktir. Bir insanın daha uzun boylu, birininse kısa boylu olması, bir kişinin teninin beyaz, diğerinin sarı renk olması, bu kişiye herhangi bir üstünlük getirmediği gibi bir eksiklik olarak da nitelendirilemez. Bunların her biri Allah'ın takdir etmesiyle ve çok büyük hikmetlerle yaratılmıştır. Bu farklılıkların Allah katında hiçbir önemi yoktur. İman eden bir insan tek üstünlüğün takvayla, yani Allah'a imandaki üstünlükle olduğunu çok iyi bilir. Allah bu gerçeği Hucurat suresinin 13. ayetinde şöyle bildirir. Ey insanlar! Gerçekten biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler şeklinde kıldık. Şüphesiz Allah katında sizin en üstün olanınız ırk ya da soyca değil, takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, haber alandır. Ayette de bildirildiği gibi Allah'ın tavsiye ettiği adalet anlayışı hiçbir ayrım yapmadan her insana karşı eşit, hoşgörülü ve barış içinde bir tavır göstermeyi gerektirir. Yine Kur'an'da bizlere öğretilen temel bir bakış açısı da insanlar hakkında belirli bir ırk, halk veya dinden oldukları için topluca hüküm vermemektir. Her farklı insan topluluğunun içinde iyiler de kötüler de bulunur. Kur'an'da bu ayrıma dikkat çekilmiştir. Buna örnek olarak kitap ehliyle ilgili bazı ayetleri verebiliriz. Ancak öncelikle kitap ehlinin tanımını yapmakta fayda vardır. Kur'an'da tevhid inancına sahip ve Allah'ın elçileri vasıtasıyla indirdiği dinlere mensup kişiler, Yahudiler ve Hristiyanlar ehli kitap, yani kitap sahipleri olarak anılır. Ayetlerde ehli kitabın bir kısmının Allah'a ve dine karşı isyankâr oldukları anlatılır. Ancak hemen bunun istisnası da belirtilir ve şöyle denir. Onların hepsi bir değildir. kitap ehlinden bir topluluk vardır ki, gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf olanı emreder, münker olandan sakındırır ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar salih olanlardandır. Onlar hayırdan her ne yaparlarsa elbette ondan yoksun bırakılmazlar. Allah muttakileri bilendir. Âl-i İmrân suresi 113. ve 115. ayetler. Sonuç olarak Kur'an ayetlerine göre düşünen ve Allah'tan korkup sakınan Müslümanların hiç kimseye dinleri ve inançları ya da ırkları nedeniyle de bir husumet beslemesi ve adaletsiz davranması mümkün değildir. Kur'an ahlakı her türlü ırkçılığı ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle Kur'an'a tabi olan bir Müslüman asla ırkçılık yapmaz ve insanları belirli bir ırktan oldukları için hakir görmez. Kur'an'da İslam'a ve Müslümanlara karşı düşmanca bir tavır göstermedikleri sürece, farklı dinlere karşı da son derece ılımlı ve dostça bir tutum izlenmesi emredilmektedir. Bu nedenle Kur'an'a tabi olan bir Müslüman, farklı dinlere, özellikle ehli kitaba karşı müşfik ve dostane bir tavır takınmalıdır. Bu ahlakın olumlu etkisinin tarihte pek çok kanıtı vardır. Örneğin, Müslümanların idaresi altında uzun asırlar boyunca yaşayan Hristiyanlar, dini sebepler nedeniyle hiçbir zaman isyan etmemişlerdir. Bu da elbette Müslüman yöneticilerin Kur'an'ın hükümlerine bağlı, adil ve hoşgörülü tutumlarının bir sonucudur. Müslüman Türk halkı tarih boyunca adaletiyle, hoşgörüsüyle, merhametiyle, vicdanıyla, haysiyetiyle dünyaya nizam vermiş, şerefli bir geçmişe sahiptir. Dolayısıyla geçmiş tecrübelerinden faydalanarak dünya üzerinde adaleti sağlaması ve yaşanan zulümlere bir son vermesi için önünde hiçbir engel yoktur. Yapılması gereken tek şey birlik içinde olmak ve Kur'an'da öğretilen gerçek adaleti hakim kılmak için ciddi bir çaba göstermektir. Siz de bu şerefli göreve hizmet edenlerden olmak istiyorsanız, koşulsuz olarak adaleti uygulayın ve başkalarını da teşvik edin. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed yaşadığı süre boyunca farklı ırktan halklara hükmetmiştir. Onun döneminde Arap toplumunda daha önce var olmayan örnek bir adalet anlayışı hakim olmuştur. Peygamberimiz insanların ırkları nedeniyle farklı muamele görmesini her zaman şiddetle eleştirmiş ve böyle bir ahlakı cahiliye ahlakı olarak tanımlamıştır. Müslümanları da Kur'an'da çirkin gösterilen bu davranıştan sakınmaya davet etmiştir. Örneğin veda hutbesinde insanları ırka ve renge göre değerlendirme anlayışının basitliği üzerinde durmuş ve Arap kavmine hitaben şöyle söylemiştir. Soylarla övünülmez. Araplar, Arap olduklarından Acemlerden, Acemler de Acem olduklarından Araplardan üstün sayılamazlar. Çünkü Allah katında en yüce olanınız, ona karşı gelmekten en fazla kaçınanınızdır. Peygamberimiz bu sözleriyle insanlara Hucurat suresinde bildirilen insanlar arasındaki üstünlüğün sadece takvaya göre olabileceği gerçeğini hatırlatmıştır. İslam dini, Peygamberimizin de bildirdiği gibi toplumdaki ilkel bakış açılarını tamamen ortadan kaldırmaktadır. İslam ahlakının yaşandığı bir ortamda bir insan ne Yahudi ne Zenci ne de Kızılderili olduğu için suçlanamaz, farklı bir muameleye maruz kalamaz, mağdur edilemez. Bu Allah'ın takdiridir ve Allah her insanı en güzel şekliyle yaratmış, en güzel sureti vermiştir. İnsanlara düşen her zaman ve herkese karşı adil, saygılı, merhametli ve barışçıl olmaktır. Bunların yanı sıra kişinin fakir ya da zengin olması da müminin adaletle hükmetmesini engellemez. Bir insanın sadece maddi güç sahibi olduğu için diğer insanların hakkını yemesi ve zulmetmesi çok büyük bir haksızlıktır. Oysa günümüzde dünya devletlerine baktığımızda zenginleri kollayan, fakirlere ise ikinci sınıf insan muamelesi yapan bir anlayışın hakim olduğu görülmektedir. Buna göre zenginler adaletten daha fazla faydalanmakta, fakirlerden üstün tutulmayı kendilerine bir hak gibi görmektedirler. Dahası, adalet mekanizmalarını kendi menfaatleri için yönlendirmeye çalışmaktadırlar. Bu yanlış bir anlayış, dinin yaşanmadığı toplumlarda çok büyük adaletsizliklere neden olur. İnsanların bir bölümü çok büyük bir sefaletle mücadele ederken, diğerleri zenginliklerinin verdiği ayrıcalığı kullanmaktadır. Bu durumun ortadan kaldırılması, ancak Kur'an ahlakının hakim kılınmasıyla ve Kur'an ahlakından taviz verilmemesiyle mümkündür. Çünkü Allah, Nisa suresinde şu şekilde emreder. Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. Onlar ister zengin olsun, ister fakir olsun, çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp tutkularınıza uymayın. Nisa suresi 135. ayet. Allah'tan korkan mümin, karşısındaki kişi fakir de olsa, zengin de olsa mutlaka adaletle hükmeder. O kişinin maddi durumu nedeniyle farklı bir tutum içine girmez. Çünkü zenginlik ya da fakirliğin Allah'ın insanları denemek için yarattığı geçici dünya şartları olduğunu bilir. İnsan öldüğü zaman dünyadaki malının ve mülkünün hiçbir değeri kalmayacak, sadece takvasıyla karşılık bulacaktır. Allah'ın hoşnut olacağını bildirdiği tavırsa hakkaniyettir, adalettir, dürüstlüktür ve doğruluktur. Bu güzel ahlakın karşılığıysa sonsuz ahiret mükafatlarıdır. Kur'an'da adaletin ayakta tutulması konusunda verilen örneklerden biri de yetimlerin malları konusundadır. Ayetlerde yetimlerin mallarını, onlar bu malları kontrol edebilecek yaşa gelene kadar en adil şekilde kullanmak emredilmiştir. En'am suresinde şöyle buyrulur. Yetimin malına, o erginlik çağına erişinceye kadar o en güzel şeklin dışında yaklaşmayın. Ölçüyü ve tartıyı doğru olarak yapın. En'am suresi 152. ayet. Allah başka ayetlerinde de yetimler erginlik çağına ulaşmadan onların mallarını çarçabuk tüketmeye çalışmamayı hatırlatmakta, insanları tamamen adil bir tutumla hareket etmeye çağırmaktadır. Yetimlerin mallarını zulümle tüketenler ve adaletsizce harcayanlar sonsuz azapla uyarılmışlardır. Allah Nisa suresinin 10. ayetinde, gerçekten yetimlerin mallarını zulmederek yiyenler karınlarına ancak ateş doldurmuş olurlar. Onlar çılgın bir ateşe gireceklerdir şeklinde hükmederek insanları adaletsiz davranmaktan men etmiştir. Bu örnekte de görüldüğü gibi Kur'an'da tarif edilen adalet insanın tüm hayatını kapsayan bir adalettir. İnsanın adaleti uygulama konusunda gösterdiği titizlik ise o kişinin ebedi hayatında cennet veya cehenneme girmesine etki etmektedir. Adaletin tarifi yapıldığı zaman pek çok insan içinden adaletli davranmanın çok kolay olduğunu, tüm kararlarında zaten her zaman adil davrandığını geçirmiş olabilir. Ancak bu kişi, adalet konusundaki kararlılığını ve samimiyetini şu soruları sorarak deneyebilir. Vereceğiniz adil bir kararın neticesinde bir yakınınız, anneniz, babanız ya da bir akrabanız fiziki ya da manevi bir sıkıntıya girecek olsa acaba aynı kararı kolaylıkla verebilir misiniz? Sevdiğiniz fakat doğru yoldan sapmış bir kişi hakkında karar verirken de tarafsız, dürüst ve hakkaniyetli olabilir misiniz? İşte bu sorular karşısında çoğu insan duraklar. Gerçekten de böyle bir durumda adil olmak pek çok kişiye zor gelebilir. Sevdiği bir kişiye başka birine olduğundan daha toleranslı davranabilir. Bir an olsun bazı gerçekleri görmezden gelebilir. Ancak asıl önemli olan insanın her şart ve durumda adaletten hiçbir şekilde taviz vermemesidir. Çünkü Allah Nisa suresinin 135. ayetinde "Ey iman edenler! Kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun" şeklinde buyurmuştur. İşte insanlarda güven duygusu oluşturacak olan da karşılarındaki kişinin her şart altında doğrulardan yana tavır alacağını bilmektir. Sadece kan veya dostluk bağı olduğu için belli kişilerin korunup gözetilmesinin adalet bekleyen insanlarda huzursuzluk oluşturacağı kesindir. Özellikle de yönetici konumundaki kişilerden bu yönde bir tavır görmek toplumda çok büyük bir tahribat meydana getirecektir. Ancak Kur'an'ın hükümlerine göre hareket eden bir kişi, Allah'ın En'am suresinin 152. ayetinde bildirdiği emirlerine uyar. Ayette şöyle hükmedilmektedir. Söylediğiniz zaman yakınınız dahi olsa adil olun. Allah'ın ahdine vefa gösterin. İşte bunlarla size tavsiye etti. Umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz. Bu tavır, onun Allah'a olan güçlü imanının ve güzel ahlakının bir göstergesidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Bir insanın adil karar vermesini, sağduyulu düşünmesini ve akılcı davranmasını engelleyebilecek etkenlerden biri, karşısındaki kişiye ya da topluluğa olan kızgınlığı, kinidir. Aslında bu, günümüz cahiliye toplumlarında oldukça yaygın bir bakış açısıdır. insanlar düşmanca duygular besledikleri kişilere karşı her türlü adaletsizliği ve ahlaksızlığı kolaylıkla yapabilirler. Bu kişinin üzerine işlemediği suçları atar, masum olduğunu bilseler dahi bu kişi aleyhinde şahitlik yapabilirler. Sadece bu düşmanca tutumlarından dolayı pek çok insan suçsuz yere çok büyük mağduriyetler yaşayabilir. Bazı kişiler doğruyu bilmelerine rağmen adaleti gözetmezler ve kendilerine düşman gördükleri kişilerin lehinde şahitlik yapmazlar. Ellerinde bu kişinin suçsuzluğunu kanıtlayacak delil olsa bile ortaya çıkarmazlar. Hatta bu kişinin başına büyük bir bela gelmesi, haksızlıklarla karşılaşması ya da zulüm görmesi söz konusu kişilerde büyük bir sevinç uyandırır. En büyük tedirginlikleri ise adaletin üstün gelmesi ve bu kişinin suçsuzluğunun ortaya çıkmasıdır. İşte bu nedenle de Kur'an ahlakından uzak yaşayan toplumlarda insanların birbirlerine güvenmeleri çok zordur. Herkes bir an sonra karşısındaki kişiden kötülük geleceği endişesiyle yaşar. Birbirlerine karşı güvenlerini kaybetmelerinin sonucunda ise yardımlaşma, hoşgörü, merhamet gibi insani özelliklerini zamanla yitirerek birbirlerinden nefret eder hale gelirler. İman eden bir kişinin bir topluluğa ya da kişiye karşı hissettiği duygular, onun aldığı kararlara kesinlikle etki etmez. Karşısındaki kişi ne kadar düşmanca bir tutum içinde olursa olsun, iman eden kişi bir karar vermesi gerektiğinde hemen adaletle hükmeder. O kişiye karşı hissettikleri aklının ve vicdanının önüne geçemez. Vicdanı ona her zaman Allah'ın emir ve tavsiyelerine uymayı, güzel ahlaktan asla taviz vermemeyi söylemektedir. Çünkü bu Allah'ın iman edenlere Kur'an'da bildirdiği bir emridir. Maide suresinin 8. ayetinde Allah şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Adil şahitler olarak Allah için hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. O takvaya daha yakındır. Allah'tan korkup sakının. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızdan haberi olandır. Ayette de bildirildiği gibi adil bir tavır sergilemek takvaya en yakın olandır. İman eden bir kişi ancak adaletle davrandığı zaman Allah katında bir hoşnutluk kazanacağını bilir. Güzel ahlakına şahit olan insanlar da bu kişiye güvenir, yanında rahat eder, her türlü sorumluluğu ve görevi gönül rahatlığıyla kendisine verebilirler. Böyle kişiler düşmanları tarafından dahi saygıyla karşılanır. Hatta onların bu tavrı inkar eden birçok insana örnek olarak iman etmelerine vesile olabilir. Nitekim bu konuda bizim için en güzel örnek Hazreti Muhammed'dir. Peygamberimizin hiçbir ayrım yapmadan hoşgörü ve merhameti herkese göstermiş olması, o dönemde yaşayan Hristiyan, Yahudi, dinsiz, müşrik, her kesimden insanın kalbinin İslam'a ısınmasına vesile olmuştur. İçinde yaşadığımız toplum içinde, asr-ı saadet döneminde olduğu gibi, Hristiyan, Yahudi, Budist, Hindu, ateist, dinsiz, müşrik, putperest gibi çok farklı inançlara sahip insan toplulukları bulunmaktadır. Bir Müslüman, karşısındaki insanın inancı ne olursa olsun, hoşgörülü olmakla, affetmekle, adil ve insancıl davranmakla yükümlüdür. Çünkü her insanın ileride iman etme, Müslüman olma, Allah'a teslim olma ihtimali vardır. İman eden bir kişinin bu gerçeği aklından hiç çıkarmaması gerekir. İman edenlere yükletilen sorumluluk, Allah'ın dinine güzellikle, barışla ve hoşgörüyle davet etmektir. Doğruları uygulayıp uygulamama, iman edip etmeme kararı ise karşı tarafa aittir. Bir kişiyi iman etmeye zorlamak, bazı şeyleri zorla kabul ettirmeye çalışmak, Kur'an ahlakına aykırı bir tavırdır. Allah bunu Kur'an'da şöyle bildirmiştir. Dinde zorlama yoktur. Şüphesiz doğruluk sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa, o sapasağlam bir kulba yapışmıştır. Bunun kopması yoktur. Allah işitendir, bilendir. Bakara Suresi 256. Ayet. Peygamberimizden sonra gelen halifeler döneminde de aynı adalet anlayışı sürdürülmüştür. O dönemde yapılan fetihler sayesinde bölge halkı hem zulümlerden kurtulmuş hem de İslamiyet'i tanıma imkanı elde etmişti. Ancak halk Müslüman olmaları için kesinlikle zorlanmamıştır. Allah'ın Kafirun Suresi 6. ayetinde bildirdiği, de ki, sizin dininiz size, benim dinim bana hükmünün bir gereği olarak herkes dinini serbestçe yaşamış, ibadetlerini özgürce yerine getirmiş ve hiçbir baskı görmemiştir. Fethedilen bölgelerdeki halk İslam'ı Müslüman halktan bizzat görerek öğrenmişlerdir ve bu şekilde İslam onlarda büyük bir etki yapmıştır. İman edenlerin samimi bir kalple Allah'a iman etmeleri için yaptıkları davete çok büyük bir bölümü icabet etmiş, bu şekilde İslam'a geçen insanların sayısı da hızla artmıştır. Örneğin Hazreti Ebubekir zamanında da Kinde ve İyat Hristiyanlarının bir kısmı, Şam fetihleri sonrasında da yerel halkın bir kısmı hiçbir zorlama olmadan kendi istekleriyle Müslümanlığı kabul etmiştir. Müslümanların fethettiği ülkelerde zorla İslam'ı kabul ettirdikleri şeklindeki yanlış inanç, batılı araştırmacılar tarafından da reddedilmiş, Müslümanların adil ve hoşgörülü tutumları herkes tarafından teyit edilmiştir. Batılı bir araştırmacı Brown, The Prospects of Islam adlı kitabında bu durumu şu şekilde ifade etmektedir. Doğruluğundan kuşku duyulmayan gerçekler, Müslümanların gittikleri yerde halkı kılıç zoruyla İslam'a soktukları yolundaki Hristiyan kaynaklı iddiaların kökten asılsız olduğunu belgelemektedir. Fetihlerin arkasındaki dinamik etken, onların halkları çağırdığı İslam kardeşliğiydi. İşte bu kardeşliğin çapı da mühtedi kümeleriyle çığ gibi büyüyordu. Adaleti sağlamak için gayret gösteren kişi, Allah'ın dinini yaşamada ve Kur'an ayetlerini uygulamada titizlik gösteriyor demektir. Buysa elbette Allah'ın hoşnut olacağı umut edilen bir davranıştır. Unutmayın ki Allah sonsuz adaletli olandır ve adaletini hem dünyada hem de ahirette kullarına gösterecektir. Bu iman edenler için büyük bir müjde, inkarcılar içinse büyük bir tehdittir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Her insan adaletin hakim olduğu bir toplumda yaşamak ister. Ancak insanların büyük bir bölümüne göre gerçek adalet sadece kitaplarda tarifi yapılan ve hayalleri süsleyen bir ütopyadır. Bu yanlış düşünceye göre gerçek adaletin hakim olduğu bir toplumun var olması asla mümkün değildir. Oysa insanlık tarihi boyunca gerçek huzur, hoşgörü ve güvenin yaşandığı pek çok dönem olmuştur. Bunlar peygamberlerin yaşadığı dönemlerdir. Allah'ın elçilerinin yaşadığı toplumlarda çok büyük bir hoşgörü, barış ve adalet hüküm sürmüştür. Nitekim Allah bu gerçeği Yunus suresinin 47. ayetinde şöyle bildirmektedir. Her ümmetin bir Resulü vardır. Onlara Resulleri geldiği zaman aralarında adaletle hüküm verilir ve onlar zulme uğratılmazlar. Allah tüm elçilerine insanlar arasında adaletle hükmetmelerini emretmiştir. Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya ve Hazreti Davud'a indirilen kitaplarda da insanlar aynı Hazreti Muhammed'e indirilen Kur'an'da olduğu gibi güzel ahlaka ve barışa davet edilmişlerdir. Allah, Hadid suresinin 25. ayetinde peygamberler için, insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye onlarla birlikte kitabı ve mizanı indirdik şeklinde bildirmiştir. Kur'an'da insanlar arasında adaletle hüküm vermesiyle örnek gösterilen peygamberlerden biri de Hazreti Davud'dur. Hazreti Davud'a aralarında anlaşmazlık olan iki davacı gelmiş ve ondan aralarında hakla hükmetmesini istemişlerdir. Bu olay Kur'an'da Sad suresinde şöyle aktarılır. Sana o davacıların haberi geldi mi? Hani Davud'un bulunduğu yere girmek için yüksek duvardan tırmanmışlardı. Davud'a girdiklerinde o onlardan ürkmüştü. Dediler ki, korkma, iki davacıyız, birimiz diğerimize haksızlıkta bulundu. Şimdi sen aramızda hakla hükmet, kararında zulme sapma ve bizi doğru yolun ortasına yöneltip ilet. Bu benim kardeşimdir. 99 koyunu vardır. Benimse bir tek koyunum var. Buna rağmen onu da benim koyunlarıma katledi ve bana konuşmada üstün geldi. Sad suresi 21. 22. ve 23. ayetler. Ayetlerde de bildirildiği gibi iki davacı Allah'ın elçisinden aralarında hükmederken zulme sapmamasını ve onları doğru olan yola iletmesini istemişlerdir. Onun adaletle karar vereceğine güvenmiş ve kararına teslim olmuşlardır. Hazreti Davud'un cevabı ise Sad suresinin 24. ayetinde şu şekilde bildirilir. Davud dedi ki, andolsun senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle sana zulmetmiştir. Doğrusu birleştirip katanlardan çoğu birbirlerine karşı tecavüz ederler, ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka. Onlar da ne kadar azdır. Hazreti Davud'un bu adil kararı iman edenler için çok güzel bir örnek teşkil etmektedir. Çünkü bu kutlu peygamber güçlü olandan değil, haktan ve doğrudan yana olmuş ve adaletle hüküm vermiştir. Kur'an'da adaletli olmaya davet edilen başka bir kavim de Medyen halkıdır. Medyen toplumu olarak bilinen Hazreti Şuayb'in kavmi ticaret hayatında adaletsiz davranan bir kavimdi. Ölçü ve tartıyı tam tutmuyor, eşyaların değerini eksiltiyor, insanları aldatıyorlardı. Hazreti Şuayb de kavmini bu adaletsiz tutumları nedeniyle uyarmış, onları adalete davet etmiştir. Arap suresinin 85. ayetinde Hazreti Şuayb'in kavmine yaptığı uyarılar şöyle bildirilmiştir. Medyen toplumuna da kardeşleri Şuayb'i gönderdik. Şuayb onlara dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir belge gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam tutun. İnsanların hakları olan mallarını, eşyasını değerinden düşürüp eksiltmeyin ve düzene konulmasından sonra yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın. Bu sizin için daha hayırlıdır eğer inanıyorsanız. Kur'an'da Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Yusuf'un ve diğer peygamberlerin de adil tutumlarıyla ilgili pek çok örnek verilmiş ve kavimlerini güzel ahlaka davet edişleri ayrıntılı olarak bildirilmiştir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed de tüm hayatı boyunca insanlar içinde adaleti eksiksizce uygulamış kutlu bir insandır. Onun adaleti uygulama konusundaki olağanüstü titizliği birçok insanın Allah'ın dinine bağlanmasına vesile olmuştur. Hatta Kur'an'ın indirildiği ilk yıllarda Peygamberimizin güzel ahlakı ve adil kararları karşısında birçok önde gelen inkarcı ona teslim olarak İslam'a girmişlerdir. Hatta Peygamberimize gönülden bağlanmışlardır. Peygamberimiz adil, hoşgörülü, merhametli ve şefkatli tavrıyla her dönemde kendini izleyen Müslümanlar için çok güzel bir örnektir. Onun her tavrında, her sözünde, her uygulamasında iman edenler için çeşitli hikmetler bulunmaktadır. Allah, Peygamberimizin bu üstün ahlakını ve Müslümanlara olan düşkünlüğünü bir ayetinde şöyle bildirmiştir. Andolsun size, içinizden sıkıntıya düşmeniz onun gücüne giden, size pek düşkün, müminlere şefkatli ve esirgiyici olan bir elçi gelmiştir. Tevbe suresi 128. ayet. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Hazreti Muhammed kendine Allah tarafından elçilik görevi verildikten sonra Mekke'de İslam dinini adil bir tutumla yaymaya başlamıştır. O dönemde Arabistan'da özellikle de Mekke'nin toplumsal düzeninde birçok sorun vardı. Cahiliye dönemi olarak adlandırılan İslamiyet'ten önceki bu zamanda ırklar ve dinler arasında çok şiddetli bir ayrım ve aşiret kavgaları yaşanıyordu. Zengin ve fakirler arasında çok büyük uçurumlar vardı. Adalet sağlanamıyor, zayıf olanlar, maddi gücü olanlar tarafından olabildiğince eziliyor, insanlara ırkları, dinleri ve dilleri yüzünden zulmediliyordu. Karın tokluğuna çok ağır şartlar altında çalıştırılan insanlar adeta eziyet görüyordu. Ticaret hayatında da büyük sorunlar yaşanıyordu. Faiz sisteminin getirdiği ağır yük altında gücü az olan yok oluyor, zengin olansa aşırı bir tüketime yöneliyordu. Hatta bu ahlaksızlıklardan bazıları gelenekselleşmişti. Örneğin ticaret kervanlarına baskın yaparak yolcuları yağmalayan cahiliye devri Arapları elde ettikleri ganimetleri ucuz fiyata piyasaya sürerek fiyatları etkiliyordu. Bazen de ellerindeki malları özellikle saklayarak kara borsa piyasası oluşturuyorlardı. Bu insanlar Hz. Muhammed öncesinde toplumun büyük çoğunluğunu oluşturan Bedevilerdi. Kur'an'da Bedevi toplumu ile ilgili pek çok bilgi verilmiştir. Örneğin Allah, Tevbe suresinin 97. ayetinde Arabistan'daki bu cahil halkın ne derece söz anlamaz olduğunu şu şekilde bildirmektedir. Bedeviler, inkar ve nifak bakımından daha şiddetlidir. Allah'ın elçisine indirdiği sınırları bilmemeye de onlar daha yatkın ve elverişlidir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hz. Muhammed işte böylesine cahil ve söz anlamaz bir kavme doğruları anlatmak ve onları güzel ahlaka davet etmek için gönderilmiştir. Ancak karşısına çıkan hiçbir zorluk Allah'ın elçisini yıldırmamış, tüm hayatıyla insanlara çok güzel bir örnek olmuştur. Araf suresinin 29. ayetinde de ki, Rabbim adaletle davranmayı emretti. Hükmüyle emredildiği gibi kavmini daima adaletli olmaya davet etmiştir. Hz. Muhammed'in tebliğ ve güzel ahlakı tüm Arap Yarımadası'nda çok büyük bir etki uyandırmış, insanlar akın akın İslam'ı kabul etmişlerdir. Kur'an'da bildirilen adil hükümler, güzel ahlak ve hoşgörü sosyal hayata bir düzen ve huzur getirmiştir. Bu durumun en önemli sebeplerinden biri de Hz. Muhammed'in insanlar arasında hiçbir ayrım yapmaksızın adaleti korumasıdır. Bunun bir örneği Peygamberimizin kitap ehlinden Necran halkıyla yaptığı bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin metni Hz. Muhammed'in o dönemde benzerine rastlanmayan bir adalet anlayışını insanlar arasında uyguladığını göstermektedir. Hz. Muhammed'in hadislerde aktarılan adalet isteyen bulacaktır, ne zalim ne de mazlum olacaktır şeklindeki sözü, bu kıymetli insanın kavmi arasında nasıl bir adalet uyguladığının da ifadesidir. İşte bu benzersiz yönetimden dolayı Allah'ın elçisine karşı o dönemde çok güçlü bir güven oluşmuştur. Hatta en şiddetli düşmanları dahi onun dürüstlüğünü kabul etmekten kendilerini alamamışlardır. Tüm bu örnekler bize Kur'an ahlakının eksiksizce yaşandığı bir ortamda kesin bir huzur ve barışın hakim olacağını açıkça göstermektedir. Hz. Muhammed yaşadığı dönemde insanlar arasında ayrım gözetmeksizin adaleti ayakta tutmuştur. Bununla birlikte cahiliye inancında var olan dil, ırk, etnik farklılık gibi kavramlardan doğan üstünlük inancını ise reddetmiştir. Çünkü insanlar arasında bu özelliklere göre bir ayrım yapmak Kur'an ayetlerinde şiddetle yerinmektedir. Günümüzde kullanılan tanımıyla ırkçılık, Kur'an'da yasaklanan ancak cahiliyede yaygın bir şekilde destek gören bir fikirdir. Oysa Kur'an'a göre insanların farklı ırklarda yaratılmalarının hikmetlerinden biri birbirleriyle tanışmalarıdır. Tüm insanlar Allah katında eşittir ve tek üstünlük Allah'a imandan ve takvadan kaynaklanmaktadır. Peygamberimiz de ırkçılığın çok yaygın olduğu kavmine insanlar arasındaki etnik farklılıkların hiçbir öneminin olmadığını, önemli olanın samimi bir kalple Allah'a iman etmek olduğunu bildirmiştir. Hz. Muhammed kavmini Allah'a iman etmeye davet ederken insanlar arasında hiçbir ayrım yapmamalarını da emretmiştir. Peygamberimizin bu sözleri İbn Hanbel'de şöyle bildirilmektedir. Ey insanlar, dikkat ediniz! Rabbiniz tektir. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın araba, siyahın kırmızıya, kırmızının siyaha, takvadan öte hiçbir üstünlüğü yoktur. Şüphesiz Allah Teala katında en üstününüz, Allah Teala'dan en çok korkanınızdır. Ayrıca Peygamberimiz Allah'ın insanları yoktan var ettiğini, herkesin eşit olarak yaratıldığını da kavmine açıklamıştır. Bununla birlikte herkesin Allah katında yapayalnız hesaba çekileceğini, bu nedenle kişilerin soylarına bakarak bir üstünlük arayışı içinde olmanın çok büyük bir yanlış olduğunu da hatırlatmıştır. Hazreti Muhammed bir başka hadisinde de insanlar arasında takva dışında bir üstünlük olamayacağını şöyle ifade etmiştir. Sizin şu soyunuz sopunuz kimseye üstünlük ve kibir taslamaya vesile olacak şey değildir. Ey insanlar! Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Hepiniz bir ölçek içindeki birbirine müsavi buğday taneleri gibisiniz. Halbuki hiç kimsenin kimseye din ve takva müstesna üstünlüğü yoktur. Kişiye kötü olması için başkalarını yermesi, küçük görmesi, cimri, kötü huylu, had ve hududu aşmış olması yeter. Peygamberimiz tüm hayatı boyunca insanlara kendi cahil ve sapkın inançlarını bir yana bırakıp, Kur'an'da emredilen bakış açısıyla yaşamalarını öğütlemiştir. Kur'an'da ise ırkçı bir tutum, soy koruyuculuğu olarak isimlendirilmiş ve insanların bu konudaki hırslı tutumları eleştirilmiştir. Bu konuda Fetih Suresinin 26. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Hani o inkar edenler, kendi kalplerinde öfkeli soy koruyuculuğunun hamiyeti, cahiliyenin öfkeli soy koruyuculuğunu kılıp kışkırttıkları zaman, hemen Allah, elçisinin ve müminlerin üzerine güven ve yatışma duygusunu indirdi ve onları takva sözü üzerinde kararlılıkla ayakta tuttu. Zaten onlar da buna layık ve ehildiler. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'ın ayetinde bildirdiği bu çağrıya uyan Müslümanlar, hem Peygamberimiz döneminde hem de ondan sonra gelen adil yöneticilerin dönemlerinde huzur ve güven içinde yaşamışlardır. Kur'an-ı Kerim her konuda olduğu gibi adalet konusunda da çok açık bir yol göstericidir. Bizlere düşense Kur'an'ı anlayıp bütün hükümlerini tam olarak uygulamaktır. Çünkü Allah'ın ayetlerinde bildirdiği gibi ancak Kur'an'a uyanlar kurtuluş bulacaklardır. Bu nedenle gelin siz de geç kalmadan Allah'ın Kur'an'da bildirdiği emirlerini bir an önce eksiksizce uygulayın. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra çok farklı insan topluluklarıyla karşılaşmıştır. O dönemde Medine'de büyük bir etkinliğe sahip olan Yahudiler, Hristiyan toplulukları ve eski dini anlayışlarını sürdüren müşrikler bir arada yaşamaktaydı. Bu durum çeşitli karışıklıkların yaşanmasına neden oluyordu. İşte Hazreti Muhammed toplumsal birliği ve barışı sağlamak amacıyla Medine'deki bu kozmopolit yapıyı çeşitli sosyal sözleşmelerle kaynaştırmıştı. Şehirdeki yüzden fazla toplulukla bazen mektupla bazen de bizzat kendi konuşarak anlaşmalar yapmış ve sonunda onlarla uzlaşmaya varmıştı. Peygamberimizin bu örnek davranışı, Kur'an'da emredilen İslam ahlakının gereklerindendir. Kur'an'daki pek çok ayette, Müslümanlara diğer dinlerden insanlarla hoşgörü içinde yaşamaları emredilmiştir. Örneğin, Şura suresinin 15. ayetinde, Müslümanların gönderilmiş bütün kitaplara inanması buyurulmuştur. Bununla birlikte ayette Müslümanların diğer dinlerden insanlarla ilişkilerinin nasıl olması gerektiği de şöyle haber verilmektedir. Şu halde sen bundan dolayı davet et ve emrolunduğun gibi doğru bir istikamet tuttur. Onların havalarına uyma ve de ki Allah'ın indirdiği her kitaba inandım. Aranızda adaletli davranmakla emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bizim, sizin amelleriniz sizindir. Bizimle aranızda deliller getirerek tartışma yoktur. Allah bizi bir araya getirip toplayacaktır. Dönüş O'nadır. Allah ayetlerinde iman edenler için peygamberlerde güzel örnekler olduğunu bildirmiştir. Bunun gereği olarak tüm Müslümanlar peygamber ahlakını kendilerine örnek almakla yükümlüdür. Dolayısıyla tüm insanlara karşı aynı adaletli ve hoşgörülü tavrı göstermekle de sorumludurlar. Müslümanın karşısındaki kişi Yahudi, Hristiyan, Müşrik, Budist ve hatta ateist olabilir. Ancak Allah'ın emrettiği adil ve dürüst tavırlar uygulandığında bu ahlak kim olursa olsun her insanın üzerinde çok olumlu etki uyandıracaktır. Ve Allah'ın izniyle kalbinin İslam'a ısınmasına da vesile olacaktır. Peygamberimiz barış ve hoşgörünün davetçisi olmuştur. Bunun en büyük delillerinden biri, kendinin yazdırdığı ilk metnin bir barış sözleşmesi olmasıdır. Hazreti Muhammed Mekke'yi fethettikten sonra, daha önce Müslümanlara işkence eden müşrikleri öncelikle serbest bırakmıştır. Bu davranışıyla onlara karşı büyük bir hoşgörü göstermiştir. Hazreti Muhammed'in gösterdiği bu üstün ahlakın o ana kadar Arap toplumunda benzerine hiç rastlanmamıştır. Bu durum insanlar arasında büyük takdirle karşılanmıştır. Peygamberimiz ele geçirilen ülkelerin yerli halklarına karşı da Kur'an'da bildirilen adaleti uygulamıştır. Onlarla her iki tarafında memnun kalacağı ve en ufak bir mağduriyeti dahi yaşamayacağı anlaşmalar yapmıştır. Bu nedenle hangi dine veya ırka mensup olursa olsun fethedilen ülkelerin halkı İslam'ın getirdiği adaletten her zaman hoşnut kalmıştır. Hazreti Muhammed ve yanındaki sahabeler Araf suresinin 181. ayetinde bildirildiği gibi Hakk'a yöneltip ileten ve onunla adaleti kılan bir ümmet olmuşlardır. O dönemde Arap Yarımadası'nın güney kısmındaki Hristiyan Necran halkıyla da bir sözleşme yapılmıştır. Bu sözleşmede Peygamberimizin hoşgörü ve adaletinin en güzel örneklerinden birini teşkil etmektedir. Yapılan sözleşmenin maddelerinden biri şu şekildedir. Necranlıların ve mahiyetindekilerin canları, malları, dinleri, varları ve yokları, aileleri, kiliseleri ve sahip oldukları her şey Allah'ın ve Allah'ın peygamberinin güvencesi altına alınacaktır. Peygamberimiz bu ve benzeri anlaşmalarla kitap ehlinin Müslümanlarla birlikte huzur ve barış dolu bir yaşam sürmelerine vesile olmuştur. Bu şekilde Bakara suresinin 62. ayeti de toplum içinde tecelli etmiştir. Ayette şöyle hükmedilmiştir. Şüphesiz iman edenlerle Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiilerden kim Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve salih amellerde bulunursa artık onların Allah katında ecirleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. Peygamberimizin adaletli uygulamalarına en önemli örnek olarak Hristiyan, Yahudi ve müşrik topluluklarla imzalanan Medine vesikasını verebiliriz. Bu önemli sözleşme günümüzde de yazılara sıkça konu olmakta, üzerine geniş çaplı araştırmalar yapılmaktadır. Medine Vesikası 622 yılında farklı inançlara sahip olan halkların taleplerine cevap vermek üzere Hz. Muhammed'in önderliğinde kaleme alınmıştır ve yazılı bir hukuki sözleşme olarak hayata geçmiştir. 120 yıl boyunca birbirine karşı düşmanca duygular besleyen farklı din ve ırklara sahip topluluklar bu anlaşma içinde yer almışlardır. Bu sözleşmeyle Hz. Muhammed her fırsatta birbirlerine saldıran ve bir türlü uzlaşamayan toplulukların arasındaki çatışmalarında bir gün son bulabileceğini göstermiştir. Medine Sözleşmesi'ne göre herkes hiçbir baskı olmadan istediği dini, inancı, siyasi ya da felsefi seçimi yapmakta özgürdür. Kendi görüşlerine sahip insanlarla bir topluluk oluşturabilir. Kendi hukukunu uygulamakta da özgürdür. Ancak suç işleyen bir insan hiç kimse tarafından korunmayacaktır. Sözleşmeye taraf olan gruplar birbirleriyle yardımlaşacak, birbirlerine destek olacaklardır. Ayrıca Peygamberimiz Hz. Muhammed'in himayesi altındadırlar. Karşılıklı taraflar arasındaki anlaşmazlıklar Allah'ın Resulüne götürülecektir. Peygamberimizin hazırlattığı bu sözleşme kademeli bir biçimde 622 yılından 632'ye kadar uygulanmıştır. Bu vesikayla kan ve akrabalık bağlarına dayalı kabile tarzı yapılanma aşılmış, coğrafi, kültürel ve etnik kökeni tamamen birbirinden farklı insanlar bir araya gelerek bir birlik oluşturmuşlardır. Medine vesikasında çok geniş bir din ve inanç özgürlüğü sağlanmıştır. Bu özgürlüğü ifade eden madde şu şekildedir. Beyni-i Af Yahudileri, müminlerle beraber aynı ümmettirler. Yahudilerin dinleri kendilerine, Müslümanların dinleri de kendilerinedir. Bu sözleşmeyle Hristiyan, Yahudi, Sabi ve Mecusilere de üyelik hakkı tanınmıştı. 16. maddede ise bize tabi olan Yahudiler hiçbir haksızlığa uğramaksızın ve düşmanlarıyla da yardımlaşmaksızın yardım ve desteğimize hak kazanacaklardır denmektedir. Peygamberimizin bu anlayışına sadık kalan sahabeler de ondan sonraki dönemlerde Berberi, Budist, Brahman ve benzerlerine de bu hakkı tanımakta herhangi bir sakınca görmemişlerdir. Bu dönem içinde anlaşmazlıklar kolaylıkla çözülmüş, herkes birbirinin inancına saygılı olmuş, kesintisiz bir barış ve adalet çok uzun bir dönem boyunca devam etmiştir. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Peygamberimiz kitap ehliyle olduğu gibi müşriklerle de toplumsal düzeni sağlamak için bazı anlaşmalar yapmıştır. Müşriklere her zaman için adaletle davranılmış, onların korunma ve himaye talepleri Peygamberimiz tarafından kabul edilmiştir. Bu himaye talebi herhangi bir haksızlığa veya saldırıya uğrama ihtimaline karşı peygamberin korumasını talep etmek, onun yanına sığınmak anlamını taşımaktadır. Hayatı boyunca peygamberimizden pek çok gayrimüslim ve müşrik himaye talebinde bulunmuş, o da bu kişileri himayesi altına alarak güvenliklerini sağlamıştır. Allah, Tevbe suresinin 6. ve 7. ayetlerinde müşriklerin sığınma hakkı talep ettiklerinde bu taleplerinin kabul edilmesini şu şekilde bildirmiştir. Eğer müşriklerden biri senden eman isterse ona eman ver. Öyle ki Allah'ın sözünü dinlemiş olsun, sonra onu güvenlik içinde olacağı yere ulaştır. Şu halde o anlaşmalı olanlar size karşı doğru bir tutum takındıkça siz de onlara karşı doğru bir tutum takının. Şüphesiz Allah muttaki olanları sever. Görüldüğü gibi Allah müşriklere karşı adaletli bir tutumu emretmiş, eğer himaye edilmek isterlerse onların güvenliklerini sağlamayı müminler üzerine bir sorumluluk kılmıştır. Peygamberimiz İslamiyet'in yayıldığı ilk yıllarda Hristiyanlarla da işbirliği yapmıştır. Müslümanlar Mekke'de müşrikler tarafından zulme uğrarken Peygamberimiz onlara Hristiyanların yaşadığı Habeşistan'a hicret etmelerini söylemiştir. Bu ülkenin Hristiyan hükümdarı Necaşi ise bölgesine hicret eden Müslümanları kabul etmiş ve gördükleri zulümlere karşı onları korumuştur. Kur'an'da da Hazreti İsa'nın yanındaki havariler Allah'a ve onun elçisine olan bağlılıklarıyla Müslümanlara örnek olarak verilmiştir. İlk Müslümanlarla ilk Hristiyanlar arasında da büyük benzerlikler vardır. İlk iman eden topluluklar birçok sıkıntı ve işkenceye maruz kalmalarına rağmen elçilere olan bağlılıklarını korumuşlardır. Kur'an'da Maide suresinin 111. ayetinde Hazreti İsa devrindeki ilk Hristiyanların samimi iman ehli olup Rablerine teslim olmuş Müslümanlar olduklarından şu şekilde bahsedilmiştir. Hani havarilere bana ve elçime iman edin diye vahyetmiştim. Onlar da iman ettik, gerçekten Müslümanlar olduğumuza sen de şahit ol demişlerdi. Peygamberimizin Yahudi topluluklarına karşı olan hoşgörülü tavrı da iman edenler için güzel bir örnektir. Medine'deki anlaşma dönemi boyunca Peygamberimiz Yahudilere ılımlı ve müsamahakar davranmıştır. Bir hadiste aktarılan Müslümanlarla Yahudiler arasında yardımlaşma, nasihat ve iyilik olacaktır sözünü Hazreti Muhammed her zaman hayata geçirmiştir. Peygamberimizin bu adil ve hoşgörülü tutumu elbette her dinden, her ırktan tüm insanlara yöneliktir. Peygamberimiz her türlü ihanete, saldırıya ve tuzaklara rağmen Kur'an'da Allah'ın emrettiği ahlakı yaşamış, her zaman af ve bağışlama yolunu tercih etmiştir. Nahl suresinin 125. ayetinde bildirilen Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et hükmüne gönülden uyarak her zaman güzel öğütle insanları İslam'a davet etmiştir. Hazreti Muhammed'in vefatından sonra onun yerine gelen halifeler de peygamberimiz gibi Allah'ın adaletini uygulama konusunda hassas davranmışlardır. Fethedilen ülkelerde hem oranın yerli halkı hem de yeni gelenler barış ve güven içinde yaşamışlardır. Örneğin ilk halife Hazreti Ebu Bekir Suriye seferine çıkışı sırasında bir talimat vermiştir. Ele geçirilecek olan yerlerde uygulanmasını istediği adil ve hoşgörülü tavırlar Kur'an ahlakının güzel bir örneğini teşkil etmektedir. Hazreti Ebu Bekir'in talimatları şu şekildedir. Ey insanlar! Kalpte uyacağınız 10 kural veriyorum. İhanet etmeyin ve hak yoldan ayrılmayın. Çocuğu, kadını ve yaşlı insanları katletmeyin. Hurma ağaçlarını yakıp yok etmeyin ve herhangi bir meyveli ağacı da kesmeyin. Develerde, sürülerden ya da yığınlardan herhangi birini katletmeyin. Kendiniz için saklayın. Hayatını uhrevi uğraşlara adamış kişilerle karşılaşacaksınız. Onları münzevi hallerine bırakın. Çeşit çeşit yiyecekler sunan insanlarla karşılaşacaksınız. Yiyin fakat Allah'ın adını anmayı unutmayın. Adaletiyle ünlü olan Hazreti Ömer de peygamberimiz gibi ele geçirilen ülkelerin yerli halkıyla hepsi birer adalet ve hoşgörü örneği olan çeşitli anlaşmalar yapmıştır. Örneğin Kudüs, Lüd ve Lam Hristiyanlarına verdiği emannamede kiliselerinin yıkılmayacağı ve daha birçok konuda garantiler sunmuştur. Aynı garantilerin sunulduğu 3. Nasturi Patriği de fetihlerin ardından arkadaşına yazdığı bir mektupta Müslüman yöneticilerin kitap ehline karşı merhametini ve hoşgörüsünü şu şekilde anlatmıştır. Allah'ın iradeyi kendilerine verdiği şu Araplar, bizlere hiç zulmetmediler. Gerçekten onlar dinimize, din görevlilerimize, kilise ve manastırlarımıza hürmet gösterdiler. Hazreti Ömer'in verdiği bir himaye belgesi de bize bir müminin Kur'an'da tarif edilen ahlakı gösterdiği takdirde nasıl bir hoşgörüye sahip olabileceğini göstermektedir. Belgede şu sözler yer almaktadır. Bu verilen eman, hasta, sağlıklı, iyi, kötü, yöre halkının tüm fertleri için din, can, mal, kilise ve havralarının himayesi içindir. Kiliseler tahrip edilmeyeceği gibi mesken de edilmeyecek ve onlardan hiçbir şey eksiltilmeyecektir. Halktan hiç kimse zerre kadar zarar görmeyecektir. Bu kitapta yazılı hususlar Allah ve Resulünün ahdi, halifelerin ve müminlerin zimmetindedir. Tüm bunlar salih müminlerin adalet ve hoşgörülü anlayışını gösteren çok hikmetli örneklerdir. Peygamberimizin adalet ve hoşgörüsü tüm Müslümanların örnek alması ve hayatı boyunca yaşaması gereken çok üstün bir ahlaktır. En önemlisi de Allah'ın Kur'an'da emrettiği bir mümin özelliğidir. Müslüman Türk milletinin bir bireyi olarak İslam ahlakının öngördüğü adalet ve hoşgörüyü Peygamberimiz halifeler ve sahabeler gibi yaşamak herkes gibi sizin için de bir sorumluluktur. Türk milleti, Kur'an ahlakına uygun asil davranışlarıyla tüm insanların takdirini, sevgisini, hürmetini kazanmaya, dünyaya örnek olmaya devam etmelidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Allah insanları çok farklı topluluklar halinde yaratmıştır. Kiminin rengi, kiminin dili, kiminin ise inançları farklıdır. Ancak bu farklılıklar yüzyıllardır insanlar arasında bir husumet konusu olmuştur. İnsanlar arasında yaygın olan kanı, bu tarz farklılıklara sahip toplumların asla bir arada huzur içinde yaşayamayacakları ve aralarında her zaman için bir uyuşmazlığın olacağı yönündedir. Oysa bu çok büyük bir yanılgıdır. Çünkü Allah Kur'an'da tüm insanları barış ve güvenliğe çağırmaktadır. Bakara suresinin 208. ayetinde bu çağrı şöyle haber verilmiştir. Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Allah'ın elçileri aracılığıyla insanlara bildirdiği tüm dinler, insanları tek olan Allah'a iman etmeye davet etmektedir. Bununla birlikte güzel ahlakı tavsiye etmekte ve kötü ahlaktan da insanları sakındırmaktadır. Müslümanlık dışındaki dinler tahrif edilmiştir. Buna rağmen bugün dinlerin temel mesajları karşılaştırıldığında büyük benzerlikler olduğu görülmektedir. İşte bu nedenle günümüzde oluşturulan bu suni çatışmaların gerçekte hiçbir dayanağı ve mantıklı bir açıklaması bulunmamaktadır. İnsanlar arasındaki huzursuzlukların ana nedeni Allah'ın davetine icabet etmemek, şeytanın adımlarını izlemektir. Bu gerçek Kur'an'ın birçok ayetinde bildirilmiştir. Göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'a iman eden kulların birbirlerine karşı düşmanca duygular beslemesi Allah'ın hoşnut olmayacağı bir ahlaktır. Tüm iman edenler bu ahlaktan kesin olarak men edilmişlerdir. Allah'ın son elçisi Hazreti Muhammed vasıtasıyla bildirdiği Kur'an'da iman edenler için barış, hoşgörü ve dostluk konularında çok açık emirler ve tavsiyeler bulunmaktadır. Kur'an'da tevhid inancına sahip ve Allah'ın elçileri vasıtasıyla indirdiği dinlere mensup olan Yahudiler ve Hristiyanlar ehli kitap olarak anılır. İman edenlerin ehli kitaba nasıl bir bakış açılarının olması gerektiği, aralarındaki ilişki ve sosyal hayattaki konumları ayetlerde ve Peygamberimizin hadislerinde detaylı olarak tarif edilmiştir. Ehl-i kitap, temeli Allah'ın vahyine dayanan birçok ahlaki değere, haram ve helal kavramlarına sahiptir. Bu konuyu pek çok ayetle örneklendirmek mümkündür. Örneğin, kitap ehlinden olan kimselerin pişirdiği bir yemek, Maide suresinin 5. ayetinde bildirildiği gibi Müslümanlar için helal kılınmıştır. Ayette şöyle buyurulmaktadır. Bugün size temiz olan şeyler helal kılındı. Kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin de yemeğiniz onlara helaldir. İslam tarihine bakıldığında Müslüman toplumlarda ehli kitaba her zaman için ılımlı ve hoşgörülü davranıldığı da dikkat çekecektir. Bu durum, özellikle de varisi olduğumuz Osmanlı İmparatorluğu'nda çok belirgindir. Bilindiği gibi, Katolik İspanya'nın hayat hakkı tanımadığı ve sürgün ettiği Yahudiler, aradıkları huzuru Osmanlı topraklarında bulmuştur. Örneğin Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde, kentte hem Hristiyanlara hem de Yahudilere özgürce yaşam hakkı verilmiştir. Tüm Osmanlı tarihi boyunca da Yahudilere ehli kitap olarak bakılmış ve huzur içinde yaşamalarına imkan tanınmıştır. Özellikle Peygamberimiz tüm hayatı boyunca ehli kitaba karşı son derece adil ve hoşgörülü davranmıştır. Öyle ki Peygamberimizin bu tavrı nedeniyle Yahudilerin ileri gelen hahamlarından Abdullah İbni Selam ve arkadaşları İslam'a girmiş, ona iman etmişlerdir. O dönemde Avrupa tarihinde Hristiyanların dini taassubundan kaynaklanan Engizisyon uygulamaları veya ırkçı fikirlerinden doğan antisemitizm gibi uygulamalar yaşanmıştır. Ancak İslam dünyasında böyle uygulamalar hiçbir zaman görülmemiştir. Bu da adalet ve huzurun sağlanmasında bir etken olmuştur. 20. yüzyılda ise Orta Doğu'da Yahudilerle Müslümanlar arasında çeşitli çatışma ve huzursuzluklar doğmuştur. Ancak bu durumun sorumlusu Müslümanlar değildir. Bütün huzursuzluklar Yahudilerin din dışı, ırkçı bir ideoloji olan Siyonizmi benimsemesiyle birlikte ortaya çıkmıştır. Siyonizm elbette Müslümanlar için de dünya barışı için de son derece tehlikeli ve zararlı bir ideolojidir. Siyonist Yahudilikle fikri mücadele her Müslümanın olduğu gibi hangi dine ya da siyasi görüşe sahip olursa olsun bütün insanların görevidir. Ancak her konuda olduğu gibi bu konuda da adaleti ayakta tutmak ve kesinlikle ön yargılı davranmamak son derece önemlidir. Müslümanlar, Siyonistlere karşı çıkarken aynı zamanda masum Yahudilere karşı zulüm yapılmasını, adaletsizce davranılmasını engellemekle de yükümlüdür. Bunun yanı sıra her türlü ırkçılık gibi antisemitizm de, yani Yahudi düşmanlığı da İslam ahlakına aykırı bir ideolojidir. Bir Müslüman, insanlar arasında hiçbir din, ırk ve etnik köken ayrımı yapmaksızın her türlü soykırım, işkence ve zulme karşıdır. Ne Yahudilere ne de bir başka millete karşı gerçekleştirilen en ufak bir haksız saldırıyı tasvip etmez, aksine tel'in eder. Kur'an'da yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar, insanlara zulmedenler, haksız yere cana kıyanlar lanetlenmiştir. Örneğin Muhammed Suresi 22. ve 23. ayetlerinde şöyle buyurulmaktadır. Demek iş başına gelip yönetimi ele alırsanız hemen yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık bağlarınızı koparıp parçalayacaksınız, öyle mi? İşte bunlar Allah onları lanetlemiş, böylece sağırlaştırmış ve basiretlerini de kör etmiştir. Allah'ın bu emirleri gereği Siyonizme karşı duyulan haklı tepkinin hiçbir zaman bir tür Yahudi düşmanlığı haline gelmemesi önemli bir noktadır. Masum insanların bu tepkiye maruz kalmaması adil ve merhametli olmanın bir gereğidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Antisemitizm gibi diğer ırkçılık örnekleri de yine çeşitli ideoloji ve batıl inanışlardan kaynaklanan sapkınlıklardır. Antisemitizm, zenci düşmanlığı ve diğer ırkçılık örnekleri incelendiğinde bunların Kur'an ahlakına tamamen zıt bir düşünce ve toplum modelini savundukları açıkça görülecektir. Örneğin antisemitizmin kökeninde nefret, şiddet ve acımasızlık hisleri vardır. Bir antisemit, Yahudi insanların kadın, çocuk, yaşlı ayrımı olmaksızın katledilmelerini, işkence görmelerini savunacak kadar zalim olabilir. Oysa Kur'an ahlakı insanlara adalet, sevgi, şefkat ve merhameti öğretir. Müslümanlara düşmanları olan kimselere karşı dahi adil ve gerektiğinde bağışlayıcı olmayı emreder. Öte yandan antisemitler ve diğer ırkçılar, farklı etnik kökenden gelen veya farklı inançtaki insanların barış içinde bir arada yaşamalarına karşıdırlar. Örneğin Alman ırkçısı olan Naziler ve Yahudi ırkçısı olan Siyonistler, Almanlarla Yahudilerin bir arada yaşamalarına karşı çıkmışlardır. Her iki tarafta bunu kendi ırkları adına bir dejenerasyon olarak kabul etmiştir. Oysa Kur'an'da ırklar arasında en ufak bir ayrım yapılmadığı gibi farklı inançtaki insanların da aynı toplum yapısı altında barış ve huzur içinde yaşamaları teşvik edilir. Kur'an'da iman etmeyen, Allah'ı ve dini tanımayanlar hakkında dahi adil bir ayrım yapılmaktadır. Bu insanlardan dine düşman olanlarına karşı tavır alınması gerektiği bildirilirken, böyle bir düşmanlık göstermeyenlere iyilik yapılabileceği emredilmektedir. Mümtehine suresindeki 8. ve 9. ayetlerde şöyle buyurulmaktadır. Allah, sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah adalet yapanları sever. Allah ancak din konusunda sizinle savaşanları, sizi yurtlarınızdan sürüp çıkaranları ve sürülüp çıkarılmanız için arka çıkanları dost edinmenizden sakındırır. Kim onları dost edinirse artık onlar zalimlerin ta kendileridir. Kur'an ayetlerine göre düşünen ve Allah'tan korkup sakınan Müslümanların dinleri ve inançları nedeniyle Yahudilere karşı bir husumet beslemesi mümkün değildir. Kur'an ahlakı her türlü ırkçılığı ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle Kur'an'a tabi olan bir Müslüman asla ırkçılık yapamaz ve insanları belirli bir ırktan oldukları için hakir göremez. Kur'an'da İslam'a ve Müslümanlara karşı düşmanca bir tavır göstermedikleri sürece, farklı dinlere karşı da son derece ılımlı ve dostça bir tutum izlenmesi emredilir. Bu nedenle, Kur'an'a tabi olan bir Müslüman, farklı dinlere, özellikle ehli kitaba karşı müşfik ve dostane bir tavır takınmalıdır. Bir Müslümanın, Yahudilik ve soykırım konularına bakışı, bu temel kıstaslara bağlı olmalıdır. Yahudilere karşı yapılan eleştirilerde de bu kıstas unutulmamalıdır. Yahudiler ancak ırkçı davranmalarından, Siyonizm adına kan dökmelerinden, tahrif edilmiş bazı Tevrat hükümleri nedeniyle diğer insanlara zulüm yapmalarından dolayı eleştirilebilirler. Sonuç olarak Müslümanların temennisi hem antisemit ırkçı hareketlerin hem de Siyonizm gibi Yahudiler adına ırkçılık yapan ideolojilerin tarihe karışmasıdır. Ve en önemlisi de her ırk ve inancın barış içinde yaşayacağı adalete dayalı bir dünya düzeninin kurulmasıdır. Yine Kur'an ayetlerinin gereği olarak Müslümanlar, kitap ehlinin Allah'a ibadet ettikleri kutsal yerlerine saygılı davranmakla ve bu mabetleri korumakla da yükümlüdürler. Bu yerler ister Hristiyanlara, ister Yahudilere ait olsun, sonuçta içlerinde Allah'ın ismi anılan yerlerdir. Buysa onları Müslümanlar için değerli kılar. Dolayısıyla hangi dine ait olurlarsa olsun, ibadethaneler tüm iman edenler tarafından korunmalıdır. Bu, Allah'ın ayetleriyle bildirdiği bir ahlaktır. Hac suresinin 40. ayetinde, kitap ehlinin ibadet yerleri olan manastır, kilise ve havralardan Allah'ın koruduğu ibadet mekanları olarak söz edilmiştir. Ayette şöyle buyurulmaktadır. Eğer Allah'ın insanların kimini kimiyle def etmesi olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın isminin çokça anıldığı mescitler muhakkak yıkılır giderdi. Allah, kendine yardım edenlere kesin olarak yardım eder. Şüphesiz Allah, güçlü olandır, aziz olandır. Peygamberimiz Allah'ın emirlerine bağlılığının bir tecellisi olarak kitap ehlinin ibadet yerlerinin tahrip edilmemesi konusunda da büyük bir hassasiyet göstermiştir. Böyle bir tahribat, Allah'ın emrine karşı gelmek ve Allah'a inanan, ona ibadet eden insanları engellemek anlamına gelir. Nitekim Hazreti Muhammed kendileriyle barış anlaşması imzalamış olduğu Hristiyanlara mabetlerinin yıkılmayacağını, onlara hiçbir şekilde zarar verilmeyeceğini ifade etmiştir. Ayrıca Hristiyanlarla yapılan cizye anlaşmalarında da Peygamberimiz mabetlerinin güvenliğine dair garanti sunmuştur. Hazreti Muhammed'den sonraki dönemde kiliselerin yıkılmayacağına dair teminatın yer aldığı ilk anlaşma, Halid bin el-Velid'in Anat kentinin idarecisiyle yaptığı cizye akdidir. İbni İshak, Halid bin el-Velid'in yaptığı bu anlaşmaların Hazreti Ebubekir tarafından bir red görmediğini, daha sonra gelen diğer üç halifenin de bunları uygun görerek devam ettirdiklerini bildirmiştir. Ayrıca yine Hazreti Ebubekir, Nejranlılara Hazreti Muhammed tarafından sunulan garantilerin aynını kendi döneminde de uygulamada tutmuştur. Peygamberimizin adil tutumuyla ilgili tarihte daha pek çok örnek vardır. Bununla birlikte Peygamberimizin ardından gerçek İslam ahlakını yaşayan toplumlarda da bu konuya özel bir hassasiyet gösterildiği dikkat çekmektedir. Kur'an'ı ve Peygamberimizin sünnetini takip eden Müslüman yöneticiler, fethettikleri ülkelerdeki gayrimüslim halkın ibadet yerlerine karşı oldukça saygılı olmuşlar, din adamlarına da hoşgörü beslemişlerdir. Müslümanların idaresi altında uzun asırlar boyunca yaşayan Hristiyanlar, dini sebepler nedeniyle hiçbir zaman isyan etmemişlerdir. Bu da elbette Müslüman yöneticilerin Kur'an'ın hükümlerine bağlı adil ve hoşgörülü tutumlarının bir sonucudur. Müslümanlar olarak bize düşen de Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği ve tavsiye ettiği üstün ahlakı her zaman ve her durumda yaşamaktır. Unutmayın ki insanların kalbinin İslam'a ısınmasına vesile olmak önemli bir ibadettir. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
İnsanlık tarihini incelediğimiz zaman peygamberlerin döneminde yaşanan gerçek adaletin, adalet sahibi yöneticilerin hakimiyetleri sırasında da uygulandığını görürüz. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'den sonra Kur'an ahlakından taviz vermeyen ve elçilerin yolunu izleyen adil yöneticiler yaşamıştır. Bu değerli insanlar barış ve huzur dolu bir toplum oluşturmayı başarmışlardır. Kur'an'da tarif edilen gerçek adalet, doğruluk ve dürüstlük bu yöneticiler döneminde de hüküm sürmüştür. En önemlisi de bu yönetimler kendilerinden sonra gelecek insanlara birer örnek teşkil etmişlerdir. Çok şerefli bir geçmişe sahip olan Türk halkı da adaletli, hoşgörülü ve dürüst yönetimiyle tarihe geçmiş bu ender topluluklardan biridir. Bu gerçeği Batılı pek çok tarihçi teyit etmektedir. Ayrıca bu gerçek, geçmişte Türklerin yönetiminde asırlarca yaşamış halklara mensup araştırmacılar tarafından da samimiyetle dile getirilmektedir. İki büyük Türk İmparatorluğu olan Büyük Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu bu konuda akla gelen ilk örneklerdir. Asırlar boyunca bu imparatorlukların yönetimi altında çeşitli halklar bir arada yaşamıştır. Buna rağmen gerçek adalet sağlanmış, toplumda barış ve hoşgörü hakim olmuştur. Türklerin İslamiyet'i kabulüyle birlikte hakanların, padişahların yönetimi de İslam ahlakına göre oluşmuştur. Kur'an'da Allah'ın bildirdiği adaleti uygulayan yöneticiler bu tutumları neticesinde çok büyük başarılar elde etmiştir. Tarihe geçen büyük fetihler gerçekleştirilmiş ve İslam'ın yayılmasına önemli katkılarda bulunulmuştur. İngiliz araştırmacı Sir Thomas Arnold, The Preaching of Islam adlı kitabında Hristiyanların, Selçukluların bu adil tutumlarından dolayı nasıl onların idaresi altına girmek istediklerini şöyle anlatmıştır. İslam idaresi altında dini hayatın emniyette olduğu hakkındaki bu hisler yine o devirlerde Küçük Asya yani Anadolu Hristiyanlarının Selçuk Türklerini bir kurtarıcı sıfatıyla karşılamalarına vesile olmuştu. Hatta 8. Mihail 1261-1282 devrinde Küçük Asya içindeki ufak kasabaların halkı Bizans İmparatorluğu'nun istibdadından kurtulmak ümidiyle Türkleri kasabalarının işgali için davet etmişlerdi. Hatta bu halk arasında zengin veya fakir birçok kimseler o zamanki Türk milli sınırları içinde göç etmeyi bile göze almışlardır. Bu Büyük Türk İmparatorluğu'nun en parlak devrinde yönetimde olan Melikşah, Kur'an'ın hükümlerini uygulama konusunda oldukça hassas davranmıştır. Ele geçirdiği topraklardaki halka karşı büyük bir hoşgörü ve merhametle yaklaşmış, bunun neticesinde de fethettiği ülkelerin halkları tarafından büyük bir sevgi ve saygıyla anılmıştır. Ermeni tarihçisi Urfalı Matiu, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nu şu şekilde anlatır. Melikşah'ın saltanatı Allah'ın lütfuna mazhar oldu. Hakimiyeti uzak ülkelere kadar yayıldı ve Ermenilere huzur verdi. Kalbi Hristiyanlara karşı şefkatle doluydu. Geçtiği ülkelerin halklarına karşı bir baba gibi davrandı. Birçok şehir ve vilayetler kendi arzularıyla onun idaresine girdi. Bütün Rum ve Ermeni beldeleri onun kanunlarını tanıdı. Tüm tarafsız tarihçiler Melikşah'ın adaletini ve hoşgörülü tavrını içtenlikle dile getirmektedirler. Onun hoşgörüsü, kitap ehlinin kalbinde de kendine karşı bir yumuşama oluşmasına vesile olmuştur. Hatta bu nedenle tarihte eşine az rastlanır şekilde birçok şehir kendi isteğiyle Melikşah'ın idaresi altına girmeyi kabul etmiştir. Sir Thomas Arnold'un yine aynı kitabında 2. Haçlı Seferi'ne 7. Louis'nin özel katibi olarak katılan Saint-Denis Manastırı mensubu Odeux de Dioglio adlı rahibin anıları bulunmaktadır. Bu anılarda Müslümanların hangi din mensubu olursa olsun herkese karşı nasıl adaletli davrandıkları tüm şeffaflığıyla anlatılmaktadır. Kitaptan bir alıntıda şöyle denilmektedir. Eğer Müslüman Türklerin kalplerine o sefaleti ve felaketi görerek bir acıma duygusu gelmemiş olsaydı, geri kalan Haçlı kafilesinin durumu çok feci olurdu. Türkler bu biçarelerin yaralılarına baktılar, fakirlerini cömertlikle beslediler ve sıkıntıdan kurtardılar. Hatta bazı Müslümanlar Rumların tehdit ve hileyle hacılardan koparmış oldukları Fransız paralarını satın alarak ihtiyacı olan hacılara verdiler. aynı dinden olmayanların bu koruyucu muameleleriyle dindaşları olan ve kendilerini ağır işlerde kullanan, döven, dolandıran Rumların hareketleri Haçlı hacıları arasında öyle bir karşılaştırma vesilesi oldu ki bunlardan pek çoğu kendi istekleriyle kendilerini kurtaran Müslümanların dinini kabul ettiler. İkinci Haçlı Seferi sırasında yaşananları anlatan Odo de Dioglio, Müslümanların gösterdikleri hoşgörülü, şefkatli ve adil tutumun nasıl güzel sonuçlara vesile olduğunu da şu satırlarla aktarmıştır. Kendilerine karşı zalimce davranan dindaşlarından sakınarak imansız telakki olunan fakat haklarında gayet yumuşak ve şefkatle muamele edenlerin arasına emniyetle girdiler. Ve işittiğimize göre Türkler çekilirken 3000 kadarı da onlara katılmıştır. Gerçekte Müslümanlar ifa ettikleri hizmetle yetinerek bunlardan hiçbirini dinlerini terk etmeye zorlamamışlardı. Tarihçiler tarafından yazılan bu satırlar İslam ahlakının savaş ya da zorluk döneminde de adaleti emrettiğini göstermektedir. Türklerin tüm dünyanın zorba imparatorlarla yönetildiği, zulmün hüküm sürdüğü bir dönemde gösterdiği bu üstün ahlak, Kur'an'a olan bağlılıklarının ve yüksek karakterlerinin bir göstergesidir. Bu nedenle Türklerin karşısındaki millet ya da topluluk her ne kadar İslam'a karşı ön yargılı da olsa, bu güzel Müslüman ahlakına şahit olduktan sonra aynı Haçlı ordusundaki Hristiyanlar gibi kalplerinde İslam'a karşı bir yumuşama, sevgi oluşacaktır. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Tarihte İslam ahlakının yaşandığı toplumlardaki sosyal hayatın nasıl huzur ve barış içinde devam ettiğine dair pek çok örnek vardır. Bu adil yönetimlerden biri de Osmanlı Devleti'dir. Osmanlı İmparatorluğu asırlar boyunca üç büyük kıtanın büyük bir bölümüne hakim olmuştur. Bugün Balkanlarda, Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da ve daha pek çok yerde Osmanlı'nın izlerini görmek mümkündür. Osmanlı ayak bastığı her yerde Türk'ün üstün karakterinin tanınmasına vesile olmuştur. Lomartin'in 1854 yılında basılan Histoire de la Turquie isimli 10 ciltlik eserinden yapılan bir alıntı Osmanlı'nın günümüzdeki izlerini çok güzel yansıtmaktadır. Kitapta bu konudan şöyle bahsedilir. İzmir'i, İstanbul'u, Suriye'yi, Lübnan'ı ziyaret edin. Oralarda manastırlara, dini mekanlara, eğitim kurumlarına girin. Dini eğitim veren yerlere bakın ve Osmanlı'nın size karşı davranışında ve korumasında bir eksiklik var mıydı diye sorun. Hepsi size Osmanlı'nın ve sultanın tarafsızlığından söz edecektir. Gerçek şu ki bu dini yerlerin yönetiminde Osmanlı tam bir tarafsızlık, saygı ve barış duygusuyla hareket etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu kurucusu Osman Bey'den başlamak üzere Fatih Sultan Mehmet ve diğer padişahlarının adil yönetimleriyle tüm insanlığa örnek olmuştur. Onların zamanında her dinden, her inançtan insan bir arada huzur içinde yaşamıştır. Hatta herhangi bir mücadeleye dahi girmeden kendi istekleriyle Fatih Sultan Mehmet'e teslim olan toplumlar olmuştur. Bu da insanların onun adil yönetiminden ne derece hoşnut olduğunu göstermektedir. Bütün İslam devletlerinde olduğu gibi Osmanlı padişahları da fethettikleri bölgelerdeki gayrimüslimlere karşı son derece adaletli davranmışlardır. Çünkü Kur'an ahlakına göre o ülkelerin yerli insanları Allah'ın kendilerine bir emanetidir. Onları himaye etmek, hiç kimsenin onlara zulüm yapmasına müsaade etmemek, adalet sahibi olan yöneticinin sorumluluğudur. Avrupalı devletler ele geçirdikleri ülkelerde çok büyük soykırımlar gerçekleştirip, yerli halka zulümler yapıp, ülkenin tüm doğal zenginliklerini sömürmüşlerdir. Oysa Osmanlı padişahları, gittikleri ülkelere refah götürmeyi kendilerine gaye edinmişlerdir. Fethettikleri ülkelerdeki yerli halkın inançlarını değiştirmek için hiçbir zorlamada bulunmamış, aksine ibadetlerini huzur içinde yapabilmeleri için onlara imkan sağlamışlardır. Kasas suresindeki 77. ayette bildirilen Allah'ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu ara, dünyadan da kendi payını unutma, Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun ve yeryüzünde bozgunculuk arama. Çünkü Allah bozgunculuk yapanları sevmez hükmü gereği, Müslümanlar girdikleri ülkelerde bozgunculuk değil, dirlik düzen getirmişlerdir. Bütün bunların yanı sıra Türkler, idareleri altında yaşayan hiçbir zümrenin diline, dinine, kültürüne karışmamışlardır. Ayrıca sosyal ve idari yapılarının büyük bir kısmına da müdahale etmemişlerdir. Bu nedenle o dönemde aynı toprak üzerinde her dinden, her milletten insan bir arada huzur içinde yaşamıştır. Bu konuda tarihçi Miguel şöyle demektedir. Hristiyan halklar Bizans ve Latin devletleri zamanında bulamadıkları çok iyi yönetilen bir idare karşısında bulunmaktaydılar. Asla sistemli bir zulüm görmemekteydiler. Tam aksine imparatorluk, İstanbul başta olmak üzere işkence gören İspanyol Yahudilerine bir sığınak olmuştu. Hiçbir yerde zorla İslamlaştırma olmamıştı. İslam adaletiyle yönetilen Türk toprakları o dönemde her dinden insan için bir rahatlıktı. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu döneminde Anadolu ve Rumeli gayrimüslimleri dinlerine ve sosyal hayatlarına müdahale edilmeden eski gelenekleri üzerinde yaşamaya devam etmişlerdir. Osmanlı padişahlarının Kur'an'a olan keskin itaatleri neticesinde toplum içinde ırk, dil ve etnik kimlikler nedeniyle bir ayrım olmamıştır. İnsanlar birbirleriyle tam olarak kaynaşmış ve toplumun çeşitli kesimleri arasında gerçek bir sosyal adalet sağlanmıştır. Tarihçi İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi adlı kitabında gayrimüslim halkların Türklerin güçlü hoşgörülerini nasıl bir kurtuluş olarak gördüklerini şöyle anlatmıştır. Türklerin, gayrimüslim cemaatlerin dini ve vicdani hislerine saygı göstermesi, bu insanların Osmanlı idaresini bir kurtarıcı olarak karşılamasına sebep olmuştur. Avrupalı tarihçi Richard Peters da İslam dinini benimseyen Türklerin yüzyıllar boyunca ele geçirdikleri tüm ülkelerde nasıl bir adalet örneği temsil ettiklerini şu sözleriyle dile getirmiştir. Türkler asırlar boyunca birçok milletlere hakim oldular. Fakat onları asimile etmeye asla gayret etmediler. Onlara hürriyet verdiler ve din ve kültürlerinin yaşanmasına müsaade ettiler. Tüm bu örnekler açıkça göstermektedir ki, Türkler fethettikleri ülkeleri sömürmemişler, aksine bu ülke insanlarının haklarına her zaman saygı göstermişlerdir. Selçuklularda olduğu gibi Osmanlı padişahları da fethettikleri yerlerde yaşayan halkı himaye edip korumayı kendilerine bir görev bilmişlerdir. Bu nedenle aynı topraklar üzerinde her milletten ve dinden insan kavga ve bozgun olmadan huzur içinde yıllarca yaşamıştır. Osmanlı yöneticileri toplumu oluşturan farklı gruplara karşı her zaman adaletli bir yönetime sahip olmuşlardır. Eğer böyle olmasaydı elbette ki böyle köklü imparatorluklar kuramaz ve bu insanları asırlar boyu bir arada tutamazlardı. Ancak İslamiyet'in onlara kazandırdığı yüksek idealler ve hasretler neticesinde son derece ileri bir kültür ve medeniyet seviyesine ulaşmışlardır. İman eden bir insanın adalet anlayışının ve hoşgörülü tavrının nasıl olması gerektiği ve böyle bir adalet ve hoşgörü hakim olduğunda ne kadar ferah bir toplum yapısının oluşacağı açıktır. Bu gerçeğin örneklerini tarih boyunca görmek mümkündür. Peygamberimiz, onun yolunu izleyen halifeler ve diğer tüm Müslüman hakan ve padişahlar adaletli bir yöneticinin nasıl olması gerektiğini tüm dünyaya göstermişlerdi. Onların dönemlerindeki huzur ve barış dolu sosyal hayatın sebebi ise Kur'an'a olan bağlılıklarıdır. Bize düşen de Müslüman Türk milletinin bir bireyi olarak Kur'an ahlakını yaşamak ve bu ahlak adalet anlayışı ve akılla tüm dünyaya örnek olmaktır. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucuları daha ilk yıllardan itibaren adaletle davranmayı kendilerine düstur edinmişlerdir. Birlikte yaşadıkları farklı dinlerden topluluklara ve inkarcı gruplara karşı adaletli bir yönetimleri olmuş, hiç kimseye dinlerini değiştirmek için bir zorlamada bulunmamış, her zaman barış içinde yaşamayı hedeflemişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bey, adaletli hükümdarlara çok güzel bir örnektir. Beyliğinin etrafındaki gayrimüslimlerle oldukça dostane ilişkiler kurmuştur. Bu iyi ilişki neticesinde karşılıklı bir güven oluşmuştur. Örneğin Osman Bey aşiretiyle yaylaya çıkarken eşyasını Bilecik'teki gayrimüslimlere emanet olarak bırakır. Dönüşte onlara yağ, peynir ve halı gibi hediyeler verirdi. Ayrıca Osman Bey'in Eskişehir'in Ilıca yöresinde kurduğu pazara güvenli olduğu için etraftaki gayrimüslimlerden ve gelmeyen halkından alışveriş içinde sık sık gelenler olurdu. Osman Bey'in gösterdiği bu güzel ahlak, Allah'ın Kur'an'da bildirdiği bir emrin yerine getirilişidir. Nisa suresinin 36. ayetinde bu üstün ahlak özellikleri şöyle haber verilmiştir. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve sağ ellerinizin malik olduklarına güzellikle davranın. Çünkü Allah her büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. Osman Bey'in Kur'an ahlakına uygun bu davranışları birçok insanın kalbinin İslam'a ısınmasına vesile olmuştur. Osman Bey, Yarhisar, İnegöl, Bilecik ve Yenişehir'i çevresiyle birlikte fethetmiştir. Ancak burada yaşayan gayrimüslim halka karşı adaletle ve hoşgörüyle yaklaşmış, topraklarını onlara bırakmıştır. Öyle ki bu topraklarda yaşayanların durumları Osmanlı hakimiyetinden öncesine nispeten daha iyi olmuş ve bu yerler kısa sürede daha yaşanılır hale gelmiştir. Hatta Osman Bey'in ülkesinde çok güvenlikli ve adaletli bir ortam olduğu için bunu işiten diğer yerlerin gayrimüslim halkları da Osmanlı topraklarına yerleşmeye başlamışlardır. İslam dininin getirdiği adalet, hoşgörü ve güven ortamı Osman Bey tarafından sağlanmış olmasaydı, toprakları Müslümanlar tarafından fethedilen gayrimüslimler düşmanca bir tavır içine girebilirlerdi. Ancak kendisi Allah'ın emirlerini gözeten bir yönetici olması sebebiyle insanlar arasında adaletle hükmetmiştir. Osman Bey'in adaletli tavrına bir başka örnek de Osmanlı Tarihi isimli kitabın yazarı Josef von Hammer tarafından şöyle anlatılmaktadır. Bir cuma günü Germiyan Türk Beyi Ali Şir'in uyrukluğunda olan bir Müslümanla Bilecik Rum komutanına bağlı olan bir Hristiyan arasında çıkan kavgada Osman Hristiyan'dan yana hüküm verdi. Bunun üzerine bütün ülkede Ertuğrul'un oğlu Osman'ın hak ve adalet severliğinden söz açılmaya başlandı. Nitekim Osman Bey'in ölmeden önce oğlu Orhan'a bütün tebaanı eşitlik üzere koru, sana itaat edenleri hoş tut şeklinde bir vasiyette bulunduğu rivayet edilmektedir. Onun adil yönetimi birçok yerde ün salmıştır. Bu sebeple Orhan Bey'in Bursa'nın fethi sırasında kuvvet kullanmasına gerek dahi kalmamış, Bursa Bey'i kaleyi kendi isteğiyle teslim etmiştir. Bunun üzerine Orhan Gazi, Bursa Bey'in veziri Saroz'a bu kaleyi niçin teslim ettiğini sormuş ve Saroz birkaç sebep arasında şunu da söylemiştir. Size itaat edenler rahat içindeler, biz de rahatlığa heves ettik. Aynı soru Bursalı Rumlara sorulduğunda verdikleri cevap aynı samimi duyguları şöyle göstermektedir. Sizin devletinizin günden güne yükseldiğini ve bizim devletimizi geçtiğini anladık. Babanızın idaresine geçen köylülerin memnun kalıp bir daha bizi anmadıklarını gördük ve biz de bu rahatlığa heves ettik. Orhan Süleyman Gazi ve etrafındaki devlet adamlarının Hristiyanlara karşı ne kadar hoşgörülü davrandıklarını, 1355 tarihinde Osmanlılara esir düşen Selanik Başpiskoposu Gregory Palamas'ın mektubu da açık bir şekilde göstermektedir. Palamas mektubunda Osmanlı ülkesindeki Hristiyanları tam bir serbestliği içinde gördüğünü, Orhan Bey'in oğlu Süleyman Paşa'nın ona Hristiyanlık hakkında serbestçe sorular sorduğunu ve bizzat Sultan Orhan'ın kendisiyle ulema arasında münazara yaptığını yazmaktadır. Orhan Gazi, Hristiyanlara karşı olduğu gibi Yahudi topluluklara karşı da son derece adaletli ve hoşgörülü davranmıştır. Edirne ve Trakya'nın diğer şehirlerinde yaşayan Museviler, birçok devletten zulüm gördükleri için Türklerin kendi yaşadıkları bölgeleri fethetmesini sevinçle karşılamışlardır. Osmanlı padişahlarının Yahudilere olan bu yaklaşımı 1. Murat zamanında da devam etmiştir. İngiliz tarihçi Gibbon, Sultan Murat'ın Hristiyanlara karşı olan hoşgörüsünü şöyle anlatmaktadır. Dünya üzerinde çağdaşı bütün hükümdar ve devlet adamlarından üstündü. Babasının bile tahayyül ettiği sınırları çok aştı. Bütün tarihin en hayret verici gelişmelerinden birini Osmanlı lehine kazandı. Ortodokslara, Katoliklerin Ortodokslara yaptığı muameleden kat kat iyi muamelede bulundu. Tüm bu örnekler, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş ve ilk gelişim dönemlerinde bir anda çok büyük güç kazanmasının nedenlerini ortaya koymaktadır. Yöneticilerin adil tutumları, diğer dinlere mensup halklar üzerinde çok olumlu etkiler oluşturmuş, Osmanlı toprakları çok büyük bir hızla genişlemiştir. Bu genişlemenin diğer padişahlar döneminde de hızlanarak artmasının en büyük nedeni, aynı hoşgörülü ve adil tutumun devam etmesidir. Fatih Sultan Mehmet dönemindeki adil ve hoşgörülü ortamsa tüm tarihçiler tarafından dile getirilen apaçık bir gerçektir. Onun döneminde yapılan fetihlerle imparatorluk 3 kıtaya yayılmış, İstanbul'un fethi ise bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılmasına neden olmuştur. Bu fetih Osmanlı'da olduğu gibi Avrupa tarihinde de bir dönüm noktasıdır. İstanbul'u olağanüstü bir askeri dehayla fetheden ve böylelikle dünyada bir çağı değiştiren Fatih, gittiği her yeni ülkeye İslam'ın adaletini ve hoşgörüsünü götürmüştür. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Fatih Sultan Mehmet'in kitap ehline karşı olan hoşgörüsü de günümüze kalan birçok anlaşmayla belgelenmiştir. Onun İslam ahlakından kaynaklanan hoşgörüsünden Hristiyan, Yahudi, Ermeni, Süryani her dine mensup insan payını alıyordu. Bu nedenle Fatih'in padişah olduğu süre boyunca birçok yabancı millet onun yönetimi altına girmekten büyük bir memnuniyet duymuşlardı. Bizanslı yönetici Büyük Düka Notaras'ın Bizans'ta Latin şapkası görmektense Türk sarığı görmeyi tercih ederim şeklindeki sözü de bu gerçeği teyit eder niteliktedir. Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethi ilk başlarda gayrimüslim halk arasında büyük bir korkuya neden olmuştur. Baskılara ve saldırılara maruz kalacaklarını düşünen bu kişilerin büyük bir bölümü ya firar etmiş ya da Ayasofya'da toplanmıştır. Ancak Fatih Sultan Mehmet onlara hoşgörü ve adaletle yaklaşmış, her türlü korkudan uzak olarak evlerine dönmelerini ve işleriyle rahat bir şekilde uğraşmalarını istemiştir. Onlara dinleri konusunda hiçbir baskı yapmamış, aksine birçok din mensubunu büyük bir hoşgörüyle karşılayarak onların dinlerini rahatça yaşayabilecekleri bir ortam hazırlamıştır. Sarayda Müslüman ve Hristiyan bilginler yan yana yaşamış ve her türlü ilmi konuyu büyük bir müsamahayla tartışmışlardır. Fatih Sultan Mehmet de Hristiyanlığı bir Hristiyan aracılığıyla tanımaya çalışmış ve Patriye İsa cemaatine bir temini hukuk tesis ettiğini belirten bir ferman vermiştir. Fatih, Patrikhane'ye çok geniş imkanlar tanımış, böylece Patrikhane ilk defa Türkler zamanında bir muhtariyete kavuşmuştur. Batı ve Doğu kaynaklarından yararlanarak fermanın bir örneğini yayınlayan tarihçi Hamer, padişahın Patriye gönderdiği beratta şunların yazılı olduğunu belirtmektedir. Kimse Patriye tahakküm etmesin. Kim olursa olsun hiçbir kimse kendisine ilişmesin. Patrik ve mahiyetinde bulunan büyük rahipler her türlü genel hizmetlerden süresiz olarak affedilmiş olsunlar. Fatih Sultan Mehmet, fethin ardından hemen gayrimüslim azınlıkların hukuki haklarıyla ilgilenmiş ve Rum Ortodoks Patrikliğine Genadius'u getirerek onlarla bir anlaşma yapmıştır. Galata'da yaşayan kitap ehliyle yaptığı anlaşmadaysa Galata kiliselerine el konulmayacağı, mescit haline getirilmeyeceği, ibadetlerine karışılmayacağı ve hiçbir gayrimüslimin zorla Müslüman yapılmayacağı teyit edilmektedir. Aynı döneme ait başka bir anlaşmadaysa ruhani reislerin bundan önce nasıl metropolit sıfatı taşıyorlarsa öylece devam etmelerine izin verildiği görülmektedir. Fatih Sultan Mehmet, Hristiyanlığın yanı sıra Yahudilerin haklarına da sahip çıkmıştır. Onlara da haham başıları liderliğinde kendi havralarına sahip olma ve dini hizmetlerini serbestçe yürütme hakkı tanımıştır. Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı döneminin ilk haham başısı olan Moşe Kafsali'yi huzuruna davet ederek kendisine iltifatta bulunmuş ve Yahudilere ait davaları görmek için bir ferman vermiştir. Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethiyle başlayan bu ilerleme, Fatih'ten sonra gelen padişahlar tarafından da devam ettirilmiştir. Osmanlı orduları iki kez Viyana kapılarına dayanmış, Sırbistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Eflak, Boğdan başta olmak üzere Balkanlar baştan sona fethedilmiştir. Macaristan, Osmanlı himayesine geçmiş, Osmanlı denizleri açılmış, Karadeniz Türk Gölü haline getirilmiş, Mora Yarımadası, Rodos, Girit, Sakız gibi birçok Ege adası alınmış, Kafkasya ele geçirilmiştir. Bağdat, Tebriz, Yemen, Suriye, Irak, Lübnan, Mısır, Filistin, Kudüs, Fas, Tunus, Cezayir, Doğu Anadolu, Baharat yolu, Lehistan gibi daha pek çok yer Türk toprağı haline gelmiştir. Fethedilen tüm bu topraklarda her dinden ve her görüşten insan barış ve hoşgörü içinde yaşamış, hiç kimseye dininden, dilinden ya da ırkından dolayı zulmedilmemiştir. Aksine farklı inançlara, geleneklere, törelere sahip insanlar aralarında hiçbir anlaşmazlık olmadan Osmanlı'nın adil yönetimi altında huzur içinde senelerce bir arada yaşamışlardır. İşte böyle bir adaletin ve hoşgörünün hüküm sürdüğü bir toplum, günümüzde en çok özlenilen toplum modelidir. Bunun içinde tek çözüm, Kur'an ahlakını eksiksizce yaşamaktır. az önce verdiğimiz örneklerde de görüldüğü gibi, Kur'an ahlakını yaşayan yöneticiler ve onların önderlik ettiği toplumlar, tarihte çok büyük bir refah içinde hüküm sürmüşlerdir. Kur'an'da emredilen ahlak yaşandığı için, en üst kademedeki yöneticiden sıradan bir esnafa kadar, herkesin adaletli, merhametli, hoşgörülü, sevgi dolu, saygılı, affedici, dürüst olması, toplumlara huzuru ve barışı getirmiştir. Böyle bir toplumun tekrar oluşmaması için hiçbir neden yoktur. Gereken tek şey, insanların önce kendilerinden başlayarak Kur'an ahlakını yaşamaya niyet etmeleri, daha sonra da insanlar arasında aynı ahlakı yaymak için gayret göstermeleridir. İnsanların toplum içinde adaleti sağlamak için gayret göstermeleri, bu kişilerin Allah'ın dinini yaşamadaki ve Kur'an ayetlerini uygulamadaki titizliklerini de gösterir. Bu nedenle de Kur'an'a iman eden Müslümanların bu gerçek adalet anlayışını tam olarak yaşamaları gerekmektedir. Bir Müslüman, Allah'ın Kur'an'da bildirdiği emir ve ibadetlerine nasıl titizlik gösteriyorsa, aynı şekilde Allah'ın emrettiği şekilde adaletle hükmetmekle ve hoşgörülü olmakla da sorumludur. Aksi takdirde bu, Kur'an ayetlerinin bir kısmına inanıp diğer kısmına inanmamak anlamına gelir ki, Bakara suresinin 85. ayetinde insanların içine düşebileceği bu duruma şöyle dikkat çekilmiştir. Yoksa siz, kitabın bir bölümüne inanıp da bir bölümünü inkar mı ediyorsunuz? Artık sizden böyle yapanların, dünya hayatındaki cezası aşağılık olmaktan başka değildir. Kıyamet gününde de azabın en şiddetli olanına uğratılacaklardır. Allah, yaptıklarınızdan gafil değildir. Mümin, Allah'ın ayetlerde bildirdiği bu azabının ne derece şiddetli olabileceğini çok iyi bilir. Allah en adil olan, insanlar arasında eksiksizce adaleti uygulayandır. O, adaletini dünyada olduğu gibi ahirette de kullarına gösterecektir. İnsanların tüm yaşamları boyunca yaptıkları her hareket, söyledikleri her söz, akıllarından geçirdikleri her düşünce, büyük küçük her amel Allah katında adaletle hesaba çekilecek ve insanlar bununla karşılık göreceklerdir. Bu karşılık ya sonsuz cennet nimetleri ya da cehennemin acı azabıdır. İşte bu nedenle Müslüman, Allah'ın hoşnut olmayacağı her türlü davranıştan sakınır. Bunun karşılığı olarak da hem dünyada hem de ahirette fazlasıyla güzellik bulur. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.